Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarındasınız efendim. 2 haftadan beri devam eden programımızın 3. bölümündeyiz. Can dostlarım, 2020'nin 23. programındayız. Kısmet olursa bugün kaldığımız yerden çocuklarımızın karakterini şekillendiren yeni nesil eğitim araçları demiştik. İnşallah çocuklarımızı bizim onca gönül çağrımıza rağmen, bizim onca iyilik ve güzellik davetimize rağmen, belki bizim sesimizi, nefesimizi, sözümüzü, ülkü ve mefkuremizi, inancımızı paylaşmamaları ya da az paylaşmaları ya da bazı sözlerimize karşı çıkmaları, itiraz etmeleri, bunu benimsemeleri, benimsememeleri gibi dertler ve endişeler yaşıyoruz. Bu anlamda ana sorumuz şu, yani 2 haftadan beri bunu incelemeye çalışıyoruz, 2 haftadan beri bunu paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle, can dostlarımla. Nasıl oluyor da biz onca eş, dost, akraba, eğitim öğretmenleri, hocaları, onca üstadımız, onca kanaat önderimiz, liderimiz, seminerler, kitaplar, anne baba, yürek özetmemize rağmen nasıl oluyor da kollarımızda büyük bir ihtimamla büyüttüğümüz bu yavrularımızın karakterini şekillendirmede onların dostları olarak, anne babası, akrabaları, kendi kanı ve canı ve genetik kopyası olarak bir müdahale şansımız olmazken, olumlu manada onları geliştiremezken, iyileştiremezken, bir şeyden bir şeye dönüştüremezken acaba nasıl oluyor da düşmanlarımız, üstelik onların da düşmanları, onları sevmeyen, onlara destek olmamış, onlar için yürek özetmemiş, onların hayatında olumlu bir katkıda bulunmamış olan düşmanlarımız, kültürümüzün, inancımızın, dinimizin, değerlerimizin, maneviyatımızın düşmanları nasıl oluyor da onları yönetebiliyor, onları bu kadar etkileyebiliyor? Ana konumuz bu. Sevgili Sami kardeşimle 2 hafta üzerinde durduk. İnşallah bu hafta tek devam edeceğim. Çocuk ilahilerinde kalmıştık. En son normal ilahileri, hatta 94 ruhu diye anlatmıştım size, hatırlarsınız. Bunu siyaseten söylemiyorum ama hakikaten toplumun o özgüveninde, dirilişinde, kendi mefkuresine inanmasında o dönemki ilahilerin çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çocuk ilahilerini anlatarak başlamak istiyorum bu haftaki programı aziz dostlarım. Biz galiba şu konuda biraz hata yapıyoruz aziz dostlar. Mesela çocuğa namazla alakalı bir şey anlatacağız. Bunu sanki beynine namazı böyle bir matkapla delip içerisine tıkarcasına her şeyiyle anlatmaya çalışıyoruz. Bütün yönleriyle. İşte Allah'ımız böyle dedi, peygamber böyle dedi, namaz kılmazsan yanacaksın, her rekatına 70 bin sene cehenneme düşeceksin falan. Bir korkuyla, bir belki şantajla anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki çocuk pedagojisinde çocuklara vermemiz gereken bilgilerin hepsi dini tandanslı olmak zorunda değil. Yani bir şey söylerken her şeyi Allah söyledi diye, her şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi diye anlatmak zorunda değiliz. Çocuk karakterinde bazı şeyleri anne söyler. Annenin bazı söyleyemediklerini baba söyler. Onun söyleyemediklerini dede söyler. Dedenin söyleyemediklerini yine söyler. Onların söyleyemediklerini teyze söyler. Anneanne söyler, babaanne söyler, ne bileyim. Onların da söyleyemediğini Anadolu'da bizim o kirve dediğimiz çocuğun büyümesinde ta eski Türklerden beri yer eden o insanlar söyler. Dolayısıyla yani her şeyi tek bir kanaldan vermek yerine çocuklarla ilgili kanalları yayıp farklı kanallardan bir şeyler vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen arkadaş söyler, bazen okulda bir ders kitabından alır, bazen bir televizyon formatında güzel bir dini filmden alır. İşte ilahiler, çocuk ilahileri bu anlamda onların en masum döneminde, Yani çocuk ilahilerle ilk tanıştıkları dönem işte 3-5 yaş arasında başlıyor. Çok masum bir şekilde ilahilerin bazı özellikleri vardır aziz dostlarım. Kelimeleri, besteleri, güfteleri çok özenle ayarlanmıştır ve içerisinde nefret olmaz, kaygı olmaz, korku olmaz. Bunu çok iyi bildikleri için askeri diktatörler, mesela Hitler gibi katiller, ilk önce çocuk marşları ile gençlik marşları yaptılar. Yani o erken yaşlarda onların beynini yıkamak, etki altına almak için. Ama onlar olumsuz manada yaptılar. Bizim çocuk ilahileri içinde öldürme, katletme falan olmayan, Hitler'in o düşündüğü gençlik marşı gibi değil. İçinde sevgi olan, saygı olan, hürmet olan, umut olan, muhabbet olan, hep bir büyük bir hoşgörü olan, gelecekle alakalı çok olumlu şeyler olan, farklı farklı cennet tasvirleri olan, işte salınır Tuğba dalları, değil mi? Böyle cennet şeylerini, tabiatı, doğayı, o sevimli hayvanları falan tasvir eden bir şeyle verilir. Ama onu verirken belki hayvanlarla ilgili geçen bir kısımda bir kedi sevgisinden cana verilen değer, cana verilen hürmet, ona gösterilmesi gereken ihtimam ve ona gösterilen sevgi gibi bir şey çıkar ortaya. Bu anlamıyla bizim kesinlikle kendi medeniyetimizin çocuk ilahileri üzerinde, bunun güftesi üzerinde ayrı metin yazarı olarak, bestesi üzerinde ayrı tınılarıyla, notalarıyla, musikisiyle, onun ritmiyle, her şeyiyle böyle dantel dantel işleyecek editörlere, uzmanlara ihtiyacımız var. Bunu yaptığımızda bir de eğitimde şöyle bir şey vardır. Çocuklar tekrar ederlerse içselleştirirler. Şimdi siz çocuğa bir şey öğrettiğinizde bilinçli zihniyle diyelim namazı öğretiyorsunuz ve namazın farzlarını öğretiyorsunuz. Çocuk bunu öğrenir, öğrendim zanneder ve bir daha da gönüllü tekrarlamaz. Dolayısıyla unutmaya doğru gider olay. Ama siz bunu bir ilahi formasyonunda verdiğiniz zaman son dönemde Yusuf İslam'ın ilahilerinin bu kadar tutmasının çok sebebi o musiki fonuyla verilen o güzel anlamın, mananın hissedilmesidir. Dolayısıyla İngilizce, Arapça bilmeyen insanlar bile bütün dünyada bunu sevgiyle, saygıyla tekrar etmişlerdir. İşte bunu unutmayın lütfen. The power of repetition, tekrar etmenin gücü, tekrarlamanın gücü hafızada inanılmaz bir güç verir. Onu kalıcı hafızaya alırsınız tekrarlayarak. Şimdi normalde ödev verirler. Ben ödeve karşı bir insanım. Ama öğretmenlerimiz maalesef verirler. İşte akşam gidince o dersin tekrarı. Bunu gönüllü bir hale getirmelerinden yanayım. Yani zorlayarak olacak bir şey değil. O ödevi zorlayarak yaptırdıklarında bu olacak bir şey değil. Aziz dostlarım, tekrarlamanın dışında gönüllülük, sıkıntı olmaması, bilinçli olarak ben bunu öğreniyorum kaygısından uzak kaygı olmaması, bilinçaltının açık olması, o rahat atmosferde işin içinde müziğin olması, musikinin gücünden faydalanması gibi özelliklerle ilahilere bazı özel bilgiler yüklediğimizde çocuklarımız bunu sevgiyle, neşeyle, eğlenceyle, oyun oynayarak, eğlenerek içselleştireceklerdir. Çocuk ilahilerine bu açıdan bakmamızın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka unsur, kesinlikle ve kesinlikle eksik bıraktığımız, güdük bıraktığımız, önem vermediğimiz, ya aman işte şarkı türkü, değil mi? Hani bir çocuğumuz şarkıcı olmak istese, türkücü olmasa şarkıcı türkücü diye hemen aşağılayarak gideriz. Ama bu ülkede Neşet Ertaş unutulmaz. Vefatında Cumhurbaşkanımızdan başlayarak bütün insanların ona nasıl teveccüh gösterdiğini, cenazesinde halkımızın ona nasıl teveccüh gösterdiğini biliyorsunuz. Yani Neşet Ertaş'ın hani niye unutulmadığını şöyle açıklayayım. Şimdi bir şarkı var bugünlerde. Bugünün pop kültürü, ona kültür de denmez de hani popa bir kültür denmez ama bugünün müzik anlayışı diyeyim. İşte neredesin aşkım, buradayım aşkım, neredesin aşkım, buradayım aşkım. Bozkır'ın tezenesi de tatlı dillim, güler yüzlüm, aceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen demiş. Şimdi neredesin aşkım, buradayım aşkımla. Bu tatlı dillim, güler yüzlüm, aceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen bir mi can dostlarım? Bunu gönlünüze soruyorum. Lütfen şu cuma hürmetine gönlünüzün derinliklerine sorun. böyle söyleyin, dil daha terbiyeli oluyor türkülerle. İnanılmaz bir şekilde yani lambada titreyen ateş üşüyor. Ne demek? Nasıl bir ifade bu yani? Bir aşkı anlatırken inanılmazdır. Türkülerin o sözleri kadim medeniyetin, kültürün, yaşanmış tarihin damıtılmış özüdür. Dolayısıyla şimdi çocuğun ve gençliğin dimağında, hafızasında, gönlünde yeniden pop kültürüyle, işte rock kültürüyle, bilmem neyle, kültür de demiyorum ona, özür dilerim. İkidir kültür diye çıkıyor ağzımdan ama o kültürsüzlük diyeyim artık ben ona. Genetiği bile dejenere eden, kulakları sağır eden, insanı rahatsız eden şeye kültür mü denir, müzik mi denir? Dolayısıyla dili, duyguyu, düşünceyi aktarıyor bize. Bizim türkülerimiz, bizim şarkılarımız. O çağın dilidir, yaşanılan çağın dilidir. Geçmişi hatırlatıyor, nostaljiyi bize anlatıyor. Bu anlamda buna da bir el atılsa, bu konuda da uzmanlarımız, ben bakıyorum şimdi, bu konuya el atmış bizim uzmanlarımız. Bizim dini anlamda buna el atan bir grubumuz var ama sadece sataşıyorlar. İşte şu şarkıda kaderle alakalı bir isyan var, şu şarkıda dinle alakalı bir şey var. Ebe güzel kardeşim, doğrusunu yazıp verdiniz mi ki de yanlışını, eleştirme hakkını kendinizde buluyorsunuz. Madem yapılıyor bu, madem bir kültür ve sanat faaliyeti olarak bir hale gelmiş bu, uygun olanını yazdınız mı? Bir Yunus oldunuz mu yani, bir Mevlana oldunuz mu? Bu anlamda gönle girdiniz mi ki? İşte sadece bizde eleştirmek vardır. Bu da uygun bir hale getirmiyor bizleri. Aziz dostlarım, çocuk şarkılarımız aynı bu normal büyüklerin şarkısı, türküsü gibi 10-12 yaşında bir çocuğun bütün bilinçaltını ele geçiren, onun dilinde artık pelesenk olan 500 şarkı ortalama bildiğini söylüyorlar günümüz gençlerinin, daha doğrusu çocuklarının. Gençlerde 2000'e, 5000'e doğru gidiyor bu. Sürekli onu tekrarlıyor dilinde. Tekrarladığı şey, biz o çocuk şarkılarından haberdar değiliz. Ama inanın bakın, 53 yaşındayım, evde televizyon yoktu, halamlarda falan bazen izlerdik. Pazar sabahında böyle bir şey vardı, hiç unutmuyorum. Bir çocuk programı gibiydi, programın adını falan bilmiyorum. Ama sadece şu 45 yıldan beri, 46-47 yıldan beri zihnimde arka fonda çalıyor. Tahtalarını kestik tik tik tik, çivilerini çaktık tık tık tık. Gördüğünüz sandığı birlikte yaptık. Yani bunu bir musiki şeyle verdiğinde anlatsan, işte tahtayı kestik, çiviyi de çaktık, beraber bir sandık yaptık. Bunu hiç kimse hafızasında 45 yıl, 48 yıl taşımaz. Ama bunu bir musiki şinas şeyle, bir de müzik vardı tabii arka fonda çalan, bu şekliyle verir. İçerisine hafif böyle bedensel el kol hareketleriyle, jest mimiklerle, işte tahta kesmeyi, çivi çakmayı, sandık yapmayı, sonra bunu insanlara göstermeyi, bununla onur ve gurur duymayı anlatırsanız, o bedensel unsurlar da işin içine girdiğinde bu bir show business'e döner ve unutulmaz hale gelir. Bu anlamıyla çocuk şarkıları da çocuklarımızın karakterini şekillendirmesi açısından bakmamız gereken, değerlendirmemiz gereken bir unsurdur diye düşünüyorum. Can dostlarım, çocuklarımızın kendi hayatında eğer gerçekten dimağlarının ak ve pak olmasını, arı ve duru olmasını istiyorsak, gerçekten hiçbir konuda nasıl söyleyeyim, canlarımızı sıkacak bir şey yapmamalarını istiyorsak, gelecekle alakalı umudumuzu kaybetmek istemiyorsak, mutlaka ve mutlaka onlarla alakalı yapmamız gereken bazı önemli şeyler vardır. Nedir onlar? Çocuklarımızın gününün nasıl geçtiğini, bir günde nelere maruz kaldıklarını bilmemiz lazım. Şu anda bunu bilmiyoruz. Oynadığı oyunlarla ilgili bilmiyoruz. İzlediği filmlerle ilgili bilmiyoruz. Dizilerle ilgili bilmiyoruz. Gerçekten yani çocuklarımızın şu anda bir günün nasıl geçtiğiyle alakalı bilmiyoruz. Bildiğimiz zaman bir tedbir alabiliriz. Bildiğimiz zaman buna karşı bir şey geliştirebiliriz. Bilmediğimiz zaman hangi hareti ruhaniyede yaşadıklarını bilmediğimiz zaman bir tedbir de alamayız. Bununla alakalı bir şey de yapamayız. Bu anlamda en azından farkına varmak. Mesela tiyatrolar. Ben Osmani Otip Sesi mezunuyum. 80'li yıllarda İmotip'teyken zihnime kazınan, en fazla kazınan okul etkinliğimiz geziler, tiyatrolar, münazara, bilgi yarışması ve spor müsabakalarıydı aziz dostlarım. Yani hiç unutamam. Gezi işte gidersiniz, yeni yerler görürsünüz. Gezi için bir yolluk yapılır yanınıza. Onu yersiniz, mutlu olursunuz falan. Ortak bir faaliyettir, arkadaşlarla sevgi içinde geçer. Ama tiyatroda bir de kostüm vardır, dekor vardır. Tekrar vardır, rolleriniz vardır. Oynarsınız siz onu. Yani çocuğun en önemli işi oyunudur. Oyun çocuğun işidir. Bu anlamda o çocukluk dönemimizde hani o zaman ilkokullar 5 yıldı. İmotipler 3 artı 4, 7 yıldı. Ortaokuldan itibaren büyüklerimiz, abilerimiz 7. yılda son sınıfta bir tiyatro yapardı. Mezuniyet tiyatrosu gibi. Biz böyle hayran hayran onları izlerdik ve bize bayrağın ne zaman bize teslim edileceğini düşünürdük. Bu anlamda hem evde yapılan, sadece evde değil şu anda şirketler için bile geçerli, normal bir seminer yanında dramayla yapılan, rolle beraber yapılan bir seminerin çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Programlarda, televizyon programlarında biraz daha böyle rollerle, dramalarla yapılan, içerisinde oyun olan unsurların, sunumların çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bunun için sinemaya göre biraz daha gerçeklik payı daha fazladır tiyatronun. Yavaştır sinemaya göre biraz daha. Sahneler çok hızlı geçişken değildir. Dolayısıyla zihni dumura uğratmaz, tahmin edilebilirdir. Bir de siz içindesinizdir. O dekorun bir parçası olursunuz. Sahnenin bir parçası olursunuz. Dolayısıyla çok daha hızlı içselleştirmenize vesile olur. Çok daha güzel içselleştirmenize vesile olur. Onun için benim istirhamım sizlerden aziz dostlarım, biraz daha böyle çocuklarımızın tiyatrosuyla alakalı, bunlarla ilgili ne yaptığıyla alakalı, ne yapması gerektiğiyle alakalı bazı unsurlar, en azından beraber oynayabiliriz, onlara sorabiliriz. İyi olur diye düşünüyorum. Yani karakterini şekillendirmede. Ben yavrularımı büyütürken Kapalı Çarşı'dan Hacivat Karagöz Üstadımızdan böyle özel bir şey yaptırmıştım. Çubuk takılarak oynatabilen. İşte bazı şeyleri de Hacivat Karagöz oynatarak anlatabilirsiniz çocuklarınıza. Etkili olur. Yani her şeyi anne baba olarak söylediğinizde etkili olmaz. Bazen de onlar Hacivat Karagöz olurlar, oynarlar. Onu unutmazlar. Söylediğimiz her şeyi unutacaklardır yani. Tiyatroya biraz daha ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani gözyaşı gecelerinden işte Hüdayi'nin ziyafet sofrasından çok iyi hatırlayacağızdır. Biz de bunu biliyoruzdur. Yani etkiliyor insanları. İnsanlar bundan çok etkileniyor. Tabii tiyatronun bu kadar etkileyici olmasının bir sebebi de senaryosunun çok güzel olmasına kaynaklanıyor. Senaryoyu kimden ve hangi eserden aldınız, ona kimin dokunduğu çok önemli. Bu anlamda bugünün çocuklarına, gençlerine hitap eden, terminolojiyi onlara göre kuran, senaryolaştıracak kitaplar yazmamız lazım. Bununla alakalı editörler geliştirmemiz lazım. Senaryo dil demektir aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Senaryo kültür demektir. Senaryo uygarlık demektir. Senaryo çocuğun zihni demektir. O zihni ele geçirme demektir. Bakın, Rowling diye bir kadıncağız çıktı. Gariban bir öğretmendi ama 10 yıl çalışmış üzerinde. Şimdi ben bunları anlatırken size ne olursunuz kurbanınız olayım, hikaye gibi gelmesin. Ya Münir Arıkan çıktı işte anlatıyor. Biz de öyle dinliyoruz. Hayır, durumdan vazife çıkartacak dostlarım bir seferberlik ilan etsinler. İmkanı olan dostlarım bununla alakalı bütçesine yardımcı olsunlar. Edebiyatı güçlü olan insanlar, kelime hazinesi güçlü olan insanlar buna kafa yorsunlar. Bir kişi tek başına yapamıyorsa 3-5 kişi bir araya gelsinler ama mutlaka bir şey yapsınlar. Rowling, Harry Potter'ın yazarı, 10 yıl çalıştı bu karakterlerle alakalı. Size soruyorum. Büyüğüyle küçüğüyle. Dünyada Harry Potter'ı. O sihirli olduğu söylenen asla öyle de bir şey yok. Asla starı yok ama çocuklarla ilgili öyleydi. Geçen baktım bir oyuncakçı dükkanında. Yüreğim cız etti. Can dostlarım 250 liraya satılıyor ya. Harry Potter'ın o tahta çubuğu var ya. 1 liralık çubuğu. Çubuktan bir dal ya. Yani pelerini ayrı bir fiyata satılıyor. Gözlüğü ayrı bir fiyata satılıyor. Sihirli küresi ayrı bir fiyata satılıyor. Yani fiyatında değilim. Keşke çocukların karakterini bozmasa da milyarlar verse. Hiç önemli değil. Ama onu alan çocuk, o sopayı eline alan ve Lingardium Leviosa diye bunu sallayan çocuk zannediyor ki Harry Potter gibi bir sihir yapabilecek. Ve zihninde şu yere diyor. Ya sihirle olabilir. Buna inanıyor. Sonra kendi bunu yapamadığında komplekse giriyor. Aşağılık kompleksine giriyor. Çünkü kendini sihire inandırdığında çocuk için çaba kutsallığını kaybediyor. Çalışamaz hale geliyor. Ya nasıl olsa hani son gün bir sihir olacak, bir büyü olacak, bir şey olacak, bir mucize olacak ve hemen yarın sınavlarda çıkacak. Şeytan bir de böyle kandırır yani. Yarın imtihanda çıkacak, sınavda çıkacak sorular bir anda gözünün önüne gelecek. Ya da tahminde bulunacak, hoca da tam onları soracak. Onun için 100 sayfa çalışması gerekiyorken 2 sayfa çalışır, onunla gider. Sorularda 98 sayfadan çıkar, 0 alır, gelir. Dolayısıyla çocuklarımızın dimağını iki türlü yok ediyor. Bir, olmayan bir safsataya inandırarak inançsal bir problem ortaya koyuyor. İki, bu gerçekleşmediğinde yürek acısıyla çocuk komplekse giriyor. Aslında üçüncüsü de başarısız hale getiriyor. Onları o ümitle beslediği için. Dolayısıyla hani Alaaddin'in sihirli lambasını biliriz. Uçan halısını biliriz. Ali Baba Kır Karamileri biliriz. Yani Binbir Gece masallarından çocukluğumuzu etkileyen böyle sihirin içerisinde olduğu çok şey vardır. Ama orada bile hani işin içerisine işte lambadan bir cin çıkar, işte bir uçan halı bir şey yapar, işte onlar yardım eder, bir günde saray yapılır falan bir şeyler olur. Yani bir sebebe bağlar ama Harry Potter'da işte çubuğu sallıyorsun, sebebe gerek yok, her şey oluyor kendi kendine. Peki hep eleştirecek miyiz böyle? Bugünün çocuklarına, gençlerine, onların kullandığı dille, onların gönlünü çelecek, onların uğradığı duraklar, oturduğu mekanlar, konuştuğu kişilerle, yaşadıkları hayatın argümanlarını kullanarak onlara hitap eden bir senaryoyu ya da senaryolaştırılacak bir kitabı niye yazamıyoruz dersiniz. Şimdi diyebilirsiniz hocam sen de yazarsın, sen de yazmıyorsun. Uzmanlıkla alakalı yani yani Drucker öyle diyor, Peter Drucker. The most important thing in your life is to focus on your core business. En önemli iş hayatınızda ana işinize odaklanmaktır. Is to focus on your core business. Core business ana işiniz. Buna odaklanmak. Ben odağımı kişisel kurumsal gelişime, düşünceye, kitap yazmaya, ondan sonra daha doğrusu kurumların kendini geliştirmesiyle ilgili, daha kaliteli, daha başarılı olmasıyla alakalı kitaplar yazmaya adadım. Aileyle ilgili kitaplar yazmaya adadım. Dolayısıyla o konuda, o kulvarda gidiyorum. Hikaye bambaşka bir şey. Roman, o daha bambaşka bir şey. Bu anlamda geleceğin böyle romancıları olacak, senaristleri olacak, hikayecileri olacak kişileri şimdiden hazırlamazsak, yetiştirmezsek aynı şey gibidir bu. Yani Akıncı belgeselini izlediyseniz oradaki Selçuk Bayraktar'ın öyküsüdür. İlla Akıncı, illa İHA SİHA olmasına gerek yok. Herkesin senaryosunda uçuracağı böyle bir hayali hedefi vardır. Onunla Türkiye'yi uçurmak istediği, onunla bizi dünya liglerinde ilk sıralara ulaştırmak istediği bir mefkuresi vardır yani. Kendi gönlüne göre. Bunu çocukların o küçücük yaşında onlara verip, ben hiç unutmuyorum, çok küçükken böyle bir akrabam bir kitap vermişti bana. Yusuf'un Kargaları ismi. O dönemde tamamen Leninist, Maoist, Stalinist, kim diyorsanız yani bütün bu komünist aklınıza ne kadar o sol camianın hücre evlerinde büyümüş tipleri geliyorsa kesinlikle onlar tarafından yazıldığına emin oldum. Daha sonra çok aradım bulamadım. Büyük ihtimalle ya yasaklandı ya toplandı. Kargaların üzerinden, bir çınar ağacında yaşayan kargaların üzerinden Rusya'yı, devrimi, o kadar bilinç altında yıllar sonra uyandım ben. O zaman biz onu bir basit bir karga olayı olarak dinliyorduk. Öyle değilmiş mesele. Hani çocuk bilinçaltı açıktır. Bütün şeyleriyle zararlı bir besin gelirse mide algılar, kusar ama beyin kusmaz, içselleştirir de, diye anlatıyorum ya size sürekli aziz dostlarım. Aynen öyle. O dönemde almışız onu ama aslında onlar arka planda tam bir anarşist olmayı, yani Antep Kalesi'ne kızıl bayrak çekildiğini küçücük yaşımda biliyorum ben. Bu hale getirdiler. Nasıl? Küçükten kazanarak, bu tür hikayelerle, bu tür öykülerle, bu tür romanlarla. Bu anlamda vebaldir. Yani bu benden şu anda size emanettir bu cümlem. Yazabilecek, buna yürek özetecek insanların bu amaçla buna odaklanıp, ya gençlerin geleceğini ben nasıl güzel bir hale çevirebilirim diye. Yani Selçuk Bayraktar'ın öyküsü bir başarı öyküsüdür. Ama roman bambaşka bir şeydir. O başarı öyküsünü her yaş grubunun algılayacağı, imreneceği, ağlayarak izleyeceği, aşırı duygulanacağı bir hale getirmektir. Şimdi düşmanlarımız filmler yapıyorlar. En böyle filmin sahtekarı, acımasızı, katili, canisi filmin sonunda ona acındıracak hale getiriyor bizi. Öyle bir senaryoyu o hale getiriyorlar ki en acınmaması gereken katile acıyacak hale getiriyorlar bizi. İşte biz de masumlara acındıralım. Yani masumlara acındıralım. Filistin'in mazlumlarına, Bosna'nın mazlumlarına, kadim medeniyetimizin boynu bükük çocuklarına acıyalım, acındıralım, halimizi anlatalım, arz edelim. Elimizde bununla ilgili çok güçlü senaryo olması lazım. Tabii senaryo dediğimde aziz dostlarım, hemencecik aklınıza gelmesi gereken unsur nedir? Kostümdür. Biraz bekledim belki hatırlarsınız. Kostümler o çağın algısını ifade eder. Yani o çağda ne kadar çok algı varsa ya da estetik algısı ne kadar ileri ise kostümler bize onu ifade eder. Şimdi bakıyoruz. Günümüz dünyasında çocukların kılık yaptığından razı mıyız? Razı değiliz. Büyüklerinkinden de razı değiliz. Hoş da. İşte herkes kendi özgür hayatında. Kimse kimseye karışamaz falan. Tamam. Hadi ona karışmayalım. Ama bari kendi kadim medeniyetimizin çocukları nakış nakış işleyecek senaryoların içerisine, filmlerin içerisine, belli kostümlerle kendimizden, kendi tarihimizden, kendi geleneğimizden, kendi kültürümüzden bir şeyler ekleyelim. O kadar uyduruk kaydırık kıyafetlerle, o kadar saçma sapan kıyafetlerle filmi sunuyorlar ki zannediyorsunuz ki bütün dünyada herkes bunu giyiyor ve inanın birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra o absürt kıyafetler o çağın, o günün, o yılın modası haline geliyor ve siz de 4 ay evvel abuk gelen, sabuk gelen, saçma gelen kıyafetler bir anda alıp giymemiz gereken kıyafetler haline geliyor. Moda da bu anlamda böyledir. Moda, hani şu anda mesela biz Haziran ayındayız. Yaz dönemi 2020. Şu anda dünyada korona dolayısıyla biraz farklıdır ama normalde söylüyorum. Yazın yapılan defileler 2021'in yaz defilesidir. Bir yıl sonra gelecek yazın defilesi yapılır ve oradaki kıyafetler bir yıl sonraki hazırlıkların, bir yıl sonraya doğru hazırlıkların nasıl olması gerektiği, rengi farklıdır, kumaşı farklıdır, deseni farklıdır, stili farklıdır. Bunu bütün dünyaya mesaj olarak verir. Ve hakikaten gördüğünüzde uzaylı mı, insan mı, başka bir canlı mı, insan da başka canlı ortalaması, başka bir varlık mı anlayamayacağınız türde o saçma, absürt kıyafetler bir bakarsınız gün gelmiş, işte sokaklarda gördüğünüz kıyafetler haline gelir. Kostüm önemlidir. Rengi, stili, konsepti, dizaynı. Buna modacılar karar veriyor. Ve modacılar da can dostlarım tekstil işi yaptım bir dönem. Nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Hani bu radyoda anlatılacak düzeyde bir şey değil. Radyonun bu değerli mikrofonlarını, size ulaşan bu değerli sesi kirletmek istemediğim için hayal ederek burada duruyorum. Ama siz anladınız onu. Yani modacıların hangi konseptle çalıştıkları, neyi kararlaştırarak bunu dizayn ettikleri Resulullah Efendimiz 1400 sene evvel bunu bildirmiş. Elbiseli çıplaklar diye tanımlamış bunu. Tam o dönemi yaşıyoruz. Yani onu ifade etmek üzere hazırlıyorlar her şeyi. Tabii senaryo dedim, film dedim, tiyatro dedim, kostüm dedim. Hemen sahneye gelmem lazım. Sahne Dekor bizi yansıtır, bizim kültürümüzü yansıtır. Dekorda biz yoksak, size soruyorum. Bugüne kadar herhangi bir Yeşilçam filminde çok böyle yalancı, sahtekar, düzenbaz, en böyle mahallenin karaktersiz insan olarak gösterdikleri imamı kastetmiyorum. Yeşilçam bunu özellikle böyle gösterir. Normal, düzgün, namazında, niyazında böyle bir seccade, masada bir tane Kur'an-ı Kerim. Ha bak, şey olarak verirler. Dekorun önemini anlayın buradan aziz dostlarım. Duvarlarda asılı Mushaf-ı Şerif'i verirler. Çünkü duvara asıl mesajı verir o. Aman ha, duvardan indirmeyin. Asıl olduğu yerden, muhafazasından sakın çıkarmayın. Sizi çarpar ha. Ama orada bir dekor olarak dursun orada. Orada bir süs olarak dursun orada. Böyle görürsünüz. Yani çok ünlü bir ismini hatırlayamadım. Yönetmenin bir sözüdür bu. Filmin başında diyor, sahnede gördüğünüz, dekorda gördüğünüz bir şey yönetmenin ileriki sahnelerde kullanacağı bir şeydir. Size öylesine gösterilmez. Hiçbir detay öylesine ayarlanmaz. Bununla alakalı Twitter'da dün paylaştım. @Münir Arıkan'a bakabilirsiniz ama buradan yazabilenler, internetten hemen araştırıp bulabilenler, hafta sonu için size bir film söyleyeyim. Şu anda Amerika'da olanları, dünyada olanları, koronayla alakalı olanları biraz daha üst akıllı anlayabilmek telaşındaysanız, anlamak isterseniz aziz dostlarım, Walk the Dog, kuyruğunu salla anlamına geliyor. Yani köpeğin kuyruğu, ya da Türkçe'de başkanın adamları diye tercüme edildi. Robert De Niro'nun bir filmi. Dustin Hoffman'la çektiler bunu. Bu filme bir bakın, Başkanın Adamları. Yani Amerika'da değişiklikler nasıl oluyor? Dünyada devrimler nasıl oluyor? Medyanın bize televizyon ekranından gösterdiği şeylerin altında aslında neler var? Bunu anlamak adına bu filmi size öneririm. Sebepsiz bir şey yok. Yani o filmin bir sahnesinde Amerikan Başkanı kendi rejim sallantısını giderebilmek adına Arnavutluğa savaş açar. Senaryo gereği. İşte şu anda yaşadığımız, bugüne kadar yaşadığımız Orta Doğu'da oraya saldır, buraya saldır, Vietnam'a saldır, Nikaragua'ya saldır, İran'a tehdit yap, öbürüne bilmem ne yap. Hep böyle kendi gündemini başka yerlere saptırma harekatı. Şu andaki olanların bile yeni seçimlerle alakası olduğuna dair bir sürü teoriler okuyoruz. Ayrı. Şu anda ilgili değil ama ben o senaryoyu anlamanız adına acizane, işte kendi rejimi sallantıda olan Amerikan başkanı, seçimler yaklaşıyor, oylar dramatik bir şekilde düşüyor. Akıldanelerden biri der ki Arnavutlar savaş açar. Sonra der işte git askerleri ziyaret et, askerleri ziyaret eder. Şimdi uçaktan inecek ama orada birini de onu karşılaması lazım. Sonuçta gittiği zaman demokrasi götürüyor ya bu sahte demokratlar, sahte demokrasiyi götürüyorlar ya. Her zaman da kendi şeylerini isterler. Yani real işbirlikçilerini isterler. Tabii bunun da masum olması lazım. En masum kız çocuğunu seçerler. Tabii kızcağızın kıyafeti önemlidir. Beyaz bir kıyafet seçilir. Ama beyaz bir kedi verilmesi lazım kızın eline. Kedi de masumiyeti ifade ediyor. Beyaz kedi bulamazlar. İşte siyah bir kediyi verirler. Evet, Arnavutluk'ta başkan inerken uçaktan beyaz kıyafetlerle elinde beyaz siyah kedi tutan bir kızcağız karşılar ama stüdyo onu değiştirerek Amerikan televizyonunda beyaz kıyafetli elinde beyaz kedi tutan bir kızcağız gösterir. The details make the difference. Detaylar fark yaratıyor. Farkı yaratan farkı bulmamız gerekiyor. Neler farkı oluşturan unsurlar? Burada titiz bir işleme var. Sahne ve dekor bir ülkenin hafızasıysa, kültürü ise, yaşadığı hayatı ise, örfü ise, geleneği ise, onu yansıtıyorsa, onu hatırlatıyorsa, bizim kültürümüzü yansıtacak unsurların dekorun içerisinde olması lazım. Hilmi Emekli ağabeyim, dünyanın en saygın, en emektar, kendi soyadıyla müsemma, ismiyle de müsemma, Hilm sahibi, Sedefkarı'dır. Dünyanın en büyük yekpare Sedef tablosunu yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanımızın girişindeki o büyük sedefkar tablo onun eseridir. Mesela o da benimle hemdertdir bu konuda. O da dertlidir. Yani uyduruk kaydırık mobilyalar gösteriliyor. Eseri İstanbul diye bir şey var. Sedef üstadlarının yaptığı, yani şahı. Nasıl ki hattatlar, hattatamitler nasıl böyle hüsnü hatta en zirveye ulaşmışlar. Eser İstanbul'da da bu sedefkar üstadları en değerli sanata ulaşmışlar. Şimdi bakıyorsunuz uyduruk kaydırık, yok İtalyan mobilyası, yok işte Amerikan mobilyası, yok Alman. Hayır. Bizim o kadim kültürümüzde ince ince, nakış nakış, 6 ay süren yapılması, erimeyi göz nuru, o bir masanın, o bir sedef masanın, o kündekari masanın yerini başka ne tutabilir? Ama onlar gitti, ortalıkta görünmüyor. Uyduruk kaydırık şeylerle biz zannediyoruz. Bizim kültürümüz, hayır, evin dekoru batılı evin dekoruna benzedikçe evin içindeki hayat da batılılaşır. Bunu asla unutmayın can dostlarım. Bazı evlere girersiniz, içerisinde bir Osmanlı esintisi vardır. Tablosuyla, içerideki mobilyasıyla ve bakarsınız o insanların konuşmasına bile sinmiştir bu. Hayatlarına sinmiştir. Çok böyle tarihi konaklarda acul bir hayat göremezsiniz, acele göremezsiniz. Hızlı hızlı konuşan birini göremezsiniz. Sakindir insanlar. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diye karşılarlar sizi. Merhaba, ne var? Ne haber falan böyle demezler, saçma sapan konuşmazlar. Eşyanın hakikati insanın fıtratına siner ki eşyanın hakikatinde zarafet vardır. O zarafet insanı ahlak olarak siner, yansır. Yani şerefül mekan bil mekin, evet. Mekanların şerefi sakinlerine gelir ama aslan da yatağından belli olur. Yattığı yatağı insanın kişiliğini, bulunduğu oda, oradaki dekor kişiliğini etkiler. Seçtiğimiz renkler, şekiller, orada bizim zevkimiz, zevk dediğimiz şey bilinçaltımızla sadece karar verdiğimiz, öylesine seçtiğimiz, rastgele seçtiğimiz şeyler değil aziz dostlarım. Onlar aynı zamanda bizim inancımızı, bizim karakterimizi, bizim kimliğimizi, bizim kişiliğimizi ifade eder. Renkler ve kişilikle alakalı ayrı bir program inşallah yaparım kilikli insanda. Onlar nasıl yansıtıyor? Niye bazı insanlar maviyi severken bazıları kırmızıyı seviyor? Niye bazıları sadece siyah giyiniyor? Bunun sebepsiz olduğunu düşünmeyin. Tabii sahne dekor deyince sahne söyleşilerini es geçemeyiz. Ben acizane Üstad Necip Fazıl dönemine yetişemedim. Son dönemindeydi, İstanbul'a gelemedim. Küçük çocuktum çünkü. Ama babamlar, dayımlar ondan nasiplendiler. İstanbul'daki o duygu dolu, o coşku, o Cağaloğlu'ndaki inanılmaz atmosferi anlatırlardı geldiklerinde. Daha doğrusu hani ben gidip geldiklerini görmezdim ama onlar gidip geldikleri dönemi daha sonra ben büyüdükçe anlatırlardı. İnanılmazdı. Bir nesle ince ince, nakış nakış yüklenen şey, Cemil Meriç ile alakalı, işte Üstad Necip Fazıl ile alakalı, Nuri Pakdil ile alakalı hep bu sahne söyleşileri olmuştur. Sahne söyleşileri yaşayan değerlerimizi sevenleriyle buluşturur. Ama şimdi bir bakın, medya yaşanan değer olarak kimi empoze ediyor? Kimler değerli gösteriliyor? Kore fanları kimlerin peşinden gidiyor? Çocuklarımız kimleri kendilerine idol ve ekol olarak, hero ve kahraman olarak benimsiyor? Dün Nobel ödüllü kimyacımız Aziz Sancar, hocam isyanlardaydı. Nobel töreni diyor, izleyenler 108 bin kişi, işte bilmem ne canlı yayınını, Dominik'te Survivor diyor Acun, canlı yayını izleyen 3 milyon kişi. SpaceX'in uzay istasyonuna götüreceği 2 astronotun 9 yıllık Amerikan son havacılık tarihinde özel bir şirketin götürdüğü ilk olay, hani 9 yıldır hiç olmamış, hep NASA götürüyordu, Rusya götürüyordu. Bir ilk gerçekleşiyor uzay tarihinde, uzay turizminin önü açılıyor. Genç bir göçmen Amerika'da gitmiş, sıfırdan başarılı olmuş, 100 milyon dolara kurduğu şirket 36 milyar dolara ulaşmış. Yani her şeyiyle inanılmaz bir öykü, bunu 300 bin kişi izliyor. Buna isyan ediyordu Twitter'da dün. Biz Nurettin Topçuları, Necip Fazılları, Cemil Meriçleri, Nuri Pakdilleri, Cahit Zarifoğulları sahne söyleşileriyle buluştuğumuz o gençliğin, daha doğrusu sahne söyleşilerinde gençliğin kalbiyle buluştuğu için unutamıyoruz. Kalbimize, gönlümüze öyle girdiler. Gençlere şu anda gönüllerine cep telefonundan, televizyondan, bilgisayar önünden girdikleri için, bilgisayar oyunları kalplerinde, oradaki skorları, oradaki kazandıkları bonusları, puanları, onlar umurlarında. Aziz dostlarım, gerçekten hani korona tamam ama bu webinarla olabilir, seminerle olabilir, başka bir şeyle, Zoom'la olur, başka bir şeyle olur. Mutlaka ve mutlaka buna önem verip, değer verip, çocukları bununla buluşturmamız gerekiyor. Çocukken buluşturmamız gerekiyor. Gidişi bir hazırlıktır, tatlı bir heyecandır. Orada oturması bir kültürdür, dinlemesi bir zarafettir. Soru sorması bir ahlaktır, edeptir. Not alması ayrı bir disiplindir. Öğrendiği şey kendine bir kültürdür, bilgidir. Bunu evine döndüğünde içselleştirirse bilgeliktir. Her halükarda kazancı olacaktır yani. Ölüp gittikten sonra biz şimdi Üstad Nuri Pakdir'i, şimdi o Kudüs gönüllü adamı, şimdi ansak ne, anmasak ne, yani kuru gürültü olur. Yaşıyorken haklarını vermek, Cemil Meriç gibi üstadların, Nurettin Topçuların, yaşıyorken Necip Fazlıları değerli hissettirmek önemli. Bu anlamda izleyen, dinleyen, sesimize, nefesimize kulak veren bütün gönül dostlarını, eğer yetkili mercilerdeyseler, hem yerel yönetimlerde, hem sivil toplumda, hem kamu kurumlarında, vebal onların boynunadır. Ben sadece açıklayan bir tebliğciyim, bir ifade eden, gönlü güzel bir kardeşinizim. Yaşayan değerleri ölmeden evvel gençlerimizle buluşturacak imkan olup da bunu yapmayan insanlar bu dejenerasyondan mesuldür efendim. Mutlaka hesabı sorulacaktır. Varsa bir imkanınız, bir de şey değil hani, şimdi bir de şöyle bir kültürsüzlüğümüz var. Çok değerli bir hocamız, hocam atla gel diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Siz bir sahnede müzik söyleyen bir müzisyene atla gel bize konser ver diyemezsiniz. Şu anda 150-200 bin dolardan aşağı böyle bir konser yapılmıyor. Hadi koronayla alakalı 100 bin dolar olsun. Hadi biraz da ben indirdim, 50 bin dolardan aşağı böyle bir şey yapılmıyor. Ne oldu? 2 saat hadi eller havaya lay lay lon bir şey. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Bu anlamıyla mutlak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aziz dostlarım. İnşallah söylemesi bizden, tabii ki uygulaması sizlerden. Bize ayrılan sürenin biraz sonuna geldik gibi. İnşallah 17. maddede kaldım. Sahne söyleşilerini anlattım. 18'deyiz. Sokak festivallerinin gençleri, çocukları nasıl etkilediğini dünyadan örnekler açıklayarak gelecek hafta devam edeceğim. Erkam Radyo'da can dostlarım, Münir Arıkan ailede huzur arayışlarındaydınız. Çocuklarımızın karakterini, kişiliklerini, kimliklerini, şahsiyetlerini etkileyen unsurları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sadece şeytana küfretmekten, salavat getirmeyen bir insan olmaktansa, elimizden gelen küçücük bir şey bile olsa bunu yapmanın gereğini, önemini sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Bu gönlü yanık kardeşinizin sesine, nefesine önem verip, inşallah buradan aldığınız bilgilerle yapabileceğiniz bir şeyler varsa, karınca kararınca elimizden gelenin en iyisini yaptığımız bir çaba medeniyetimizi çok daha güzel bir yere getirecektir. Efendim inşallah gelecek hafta medeniyetimizin sokak festivallerinde nasıl dejenere olduğunu ve bizi bu kültür emperyalizme maruz bırakanların buna ne kadar önem verdiğini anlatarak devam ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şeyin gönlünce olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.